Kız kardeşi kendisine Lizzie Connolly'yi anımsatıyordu. Ancak onun gözlerinde iki kez gördüğü işçi Lizzie'nin gözlerinin canlı parlaklığı yoktu. Ama ikisi de aynı düzeyde insanlardı. Onları Bayan Morse'un oturma odasında düşünüp kendi kendine gülümsedi. Sonra bu görüntü silindi ve Martin korkunç bir yalnızlığın farkına vardı. Kız kardeşiyle Bayan Morse'un oturma salonu ona ne kadar yol aldığını gösteriyordu ve her ikisini de ardında bırakmıştı. Sevgiyle çevresine ve kitaplarına baktı. Yanında kalan tek dostları onlardı. ''Ne dedin?'' diye sordu birden şaşırarak. Marion sorusunu yineledi. ''Neden mi işe gitmiyorum?'' Soğuk bir kahkaha attı. ''Şu senin Herman, seninle fazla konuşmuş.'' Kız başını salladı. ''Yalan söyleme.'' dedi sert bir tavırla. Marion'ın yüzündeki ifade Martin'in haklı olduğunu gösteriyordu. ''Sen o sevgili Herman'ına kendi işine bakmasını söyle. Evleneceği kız üstüne şiir yazmam onu ilgilendirebilir ama bunun dışında söyleyecek hiçbir şey yok, anlıyor musun?'' ''Demek bir yazar olarak başarıya ulaşacağıma inanmıyorsun ha?'' diye sürdürdü. ''Başarısız olacağımı, süründüğümü ve ailenin onurunu lekelediğimi düşünüyorsun.'' ''Bir işe girmenin çok iyi olacağını düşünüyorum yalnızca.'' dedi Marion, kuru ve içten bir sesle. ''Herman diyor ki...'' ''Herman'ın canı cehenneme.'' dedi neşeli bir tavırla. ''Benim asıl bilmek istediğim sizin ne zaman evleneceğiniz. Bir de Herman'a sor bakalım acaba benim tarafımdan verilecek bir düğün armağanını kabul etme tenezzülünde bulunurlar mı?'' Marion gittikten sonra olanları düşündü. Ve Marion'ı, sevgilisini, küçük dar yaşamlarını, küçük dar formüllerle yöneten kendi sınıfının ve Ruth'un sınıfının üyelerini, sürü gibi bir arada yaşayan, yaşamlarını birbirlerinin fikirlerine göre düzenleyen, bir birey olmaktan uzaklaşıp sırf kölesi oldukları çocukça formüller yüzünden yaşayan bu kaba yaratıkları gözünün önüne getirip acı acı güldü. Bernard Higginbottom, Bay Butler'ın kolunda, Herman von Schmidt ise Charlie Hepgood'la omuz omuza gözünün önünden geçmeye başladı. Onları tek tek ve ikişer ikişer, kitaplardan öğrendiği ilkelere ve ahlaka göre yargılayıp bir kıyıya attı. Umutsuzca şöyle sordu kendi kendine. Büyük ruhlar, o büyük insanlar nerede? Az önce gözünün önünden geçen dikkatsiz, kaba ve aptal yaratıklar arasında onlara rastlayamamıştı. Sörkün domuzlarından nefret ettiği gibi onlardan iğrendiğini hissetti. Tam sonuncusu da gözünün önünden gitmişti ki beklenmedik ve çağrılmadık biri onların yerini aldı. Martin ona bakıp sert kenarlı yakayı, kruvaze ceketi ve bir zamanlar Martin'le olan gencin ileri geri sallanan omuzlarını gördü. ''Sen de onlar gibiydin delikanlı.'' diye homurdandı Martin. ''Ahlak ilkelerin ve bilgin tıpkı onlarınkiler gibiydi. Kendin için düşünüp hareket etmiyordun. Giysilerin gibi fikirlerin de hazırdı. Tavırların çevrenin onayıyla belirleniyordu. Çetenin horozuydun çünkü ötekiler seni bir şey sanıyorlardı. Hoşlandığın için değil, bu işten iğrendiğini çok iyi biliyorsun. Öbür çocuklar omzunu okşadığı için dövüşüyor ve çeteyi yönetiyordu. Kavgadan vazgeçmediğin için peynir suratı yendin. Kısmen bir hayranlığın, kısmen de erkekliğin öteki yaratıkların vücutlarını yaralarken gösterilen barbarca bir azgınlıkla ölçülebileceğine sen de ötekiler gibi inandığın için kavgayı bırakmıyordun. Seni köpek, seni. Kızlardan hoşlandığın için değil, çevreni oluşturan ve ilkelerini belirleyen o dar kafalı insanların iliklerinde bir aygırın, bir erkek ayıbalığının dürtüsünü taşıdıkları için arkadaşlarının elinden kızlarını alırdın. İşte şimdi aradan yıllar geçti, ne düşünüyorsun? Buna cevap olarak görüntü hızlı bir başkalaşım geçirdi. Sert kenarlı şapka ve kruvaze ceket silindi. Bunların yerini daha yumuşak hatlı giysiler aldı. Yüzündeki kabalık, gözlerindeki sertlik silindi. Güzelleşen ve saflaşan yüzü, güzellik ve bilgi dolu bir iç yaşantısının parlaklığıyla aydınlandı. Görüntü Martin'in o günkü haline çok benziyordu ve ona bakarken bir masa lambasının görüntüsünün üstüne eğildiği bir kitabı aydınlattığını fark etti. Kitabın adına bakıp okudu. Estetik bilimi. Sonra kendisi de görüntünün içine girdi. Lambayı biraz daha açtı ve estetik bilimini okumaya devam etti. 30. bölüm. Bir yıl önce sevgilerini birbirlerine açtıkları o yazdan kalma günü andıran güzel bir günde Martin aşk şiirlerini Ruth'a okudu. Tıpkı bir yıl önceki gibi öğleden sonra bisikletlerine binip çok sevdikleri tepeye çıkmışlardı. Zaman zaman Ruth onun okuyuşunu, memnunluğunu belirten nidalarla kesmiş, şimdi de Martin elindeki son kağıdı da yere koyarak onun kararını beklemeye başlamıştı. Ruth konuşmadan önce uzun uzun düşündü ve sonunda düşüncelerini bir biçime sokmaya çalışarak duraklaya duraklaya konuştu. ''Bana kalırsa çok güzel. Hepsi çok güzel. Ama onları satamazsın değil mi?'' diye sordu yalvaran bir sesle. ''Yazdıkların pratik değil. Bunları satarak geçimini engelleyen bir şey var. Belki de piyasa bu. Lütfen sevgilim beni yanlış anlama. Çok hoşuma gittiler, gurur duydum. Bütün bunları benim için yazmış olmandan başka türlü olsaydı gerçek bir kadın olamazdım zaten. Ama bunlar evliliğimizi gerçekleştirmek için yeterli değil. Görmüyor musun Martin? Yalnızca kendi çıkarlarımı düşünüyorum sanma. Beni üzen aşkımız ve geleceğimiz. Birbirimizi sevdiğimizi açıkladığımızdan bu yana tam bir yıl geçti. Ama düğün günümüz bir türlü yaklaşmadı. Evlilikten söz ettiğim için beni arsız sayma. Çünkü her şey buna bağlı. Eğer yazı yazmaya bu denli bağlıysan neden bir gazetede iş bulmuyorsun? Neden gazetecilik yapmıyorsun? Hiç olmazsa bir süre için. Bu benim yaşamımı mahveder diye cevap verdi Martin. Alçak, tek düze bir sesle. Bir üslup edinmek için nasıl uğraştığımı bir bilsen. Ama şu kısa öykülerin diye karşı çıktı Ruth. Onlara ucuz yazılar diyordun. Bunlardan bir sürü yazdın. Üslubunu mahvetmediler mi? Hayır, farklı konular bunlar. Kısa öyküleri üslup üstüne çalıştığım uzun ve yorucu günlerin sonunda yazdım. Ama bir gazetecinin işi sabahtan akşama kadar bu değersiz yazılarla uğraşmaktır. Tek amacı budur. Geçmişte ya da gelecekte değil de o anda yaşanılan bir yaşamdır bu. Yazılarsa herhangi bir üslup kaygısıyla değil de haber verme kaygısıyla yazıldıklarından bunlar edebiyat değildir. Tam üslubum bir biçim kazanmaya başlarken gazetecilik yapmak benim için edebi bir intihar olur. Her öyküm, öykülerimin her sözcüğü kendime, kendime ve güzelliği olan saygıma indirdiğim bir darbeydi. Beni hasta ediyor bu iş. Sanki günah işlemişim gibi geliyor bana. Giysilerim rehinciye gitmek zorunda kalsa bile piyasanın onları kabul etmemesi beni memnun ediyor. Ama aşk şiirlerini yazmanın verdiği mutluluk, en soylu biçimiyle yaratıcılığın verdiği bir mutluluk bu. İşte her şeyi unutturuyor bu. Martin Roth'un yaratıcılığının verdiği mutluluktan pek bir şey anlamadığını bilmiyordu. Bu kavramı kullanmıştı. Martin bu sözcükleri ilk onun ağzından duymuştu. Üniversitede kendisine edebiyat bakalaryası kazandıran derslerde bu konuda kitaplar okumuş, üstüne çalışmıştı. Ama o yaratıcı bir insan değildi ve onun açısından kültürün türlü biçimleri başkalarının söylediklerini yinelemekten öte gitmiyordu. Deniz liriklerini değiştirmekte yayımcılar haklı olamaz mı diye sordu. Unutma ki bir yayımcının türlü niteliklere sahip olması gerek, yoksa yayımcı olamazdı. Bu söylediğin yerleşmiş fikirlere tümüyle uyuyor diye atıldı Martin. Yayımcı takımına olan öfkesi içini kaplamaya başlamıştı. Var olan yalnızca doğru değil. Üstelik mümkün olanların en iyisidir. Bir şeyin varlığı ortalama bir insanın inandığı gibi yalnızca o anki koşullarda değil, tüm koşullar içinde var olma hakkına sahip olduğunu kanıtlayan yeterli kanıttır. Onları böyle bir saçmalığa inandıran, Weininger'ın tanımına göre canice bir düşünce sürecinden başka bir şey olmayan cahilliklerdir. Düşündüklerini sanırlar, işte bu tür düşüncesiz yaratıklar gerçekten düşünen birkaç kişinin yaşamı üzerine de hükümde bulunurlar. Rut'un sınırlarının dışına çıktığını fark ederek sustu. Şu Weininger'ın kim olduğunu bilmediğimden eminim diye karşılık verdi kız. Üstelik öyle genel konuşuyorsun ki seni izleyemiyorum. Ben yayımcıların niteliklerinden söz ediyorum. Ben de sana diyorum ki diye onun sözünü kesti Martin. Bütün yayımcıların %90'ının başlıca niteliği başarısızlıktır. Bir yazar olarak hepsi başarısızlığa uğramışlardır. Onların masalarının başında oturmayı, satışlarına ve dergi sahiplerine köle olmayı, yazma mutluluğuna yey tuttuklarını sanma. Hepsi yazmaya çalışmış ama başaramamıştır. İşte işin paradoksal yönü de burada. Edebiyatta başarıya giden merdivenin her basamağı edebiyatın başarısız yaratıkları bu polis köpeklerince korunur. Yayımcılar, yayımcı yardımcıları, bunların çoğu sonra gazete ve dergilerin düzeltmenleri, bunların hemen hemen hepsi yazı yazmayı denemiş ama becerememiş insanlardır. Ama yine de yeryüzündeki bütün yaratıkların içinde bu iş için en uygunsuzu olan onlar, neyin yayınlanıp neyin yayınlanmayacağına karar verirler. Hiçbir yenilik getiremeyeceklerini, içlerinde o tanrısal ateşin yanmadığını kanıtlayan bu insanlar, yenilikleri ve dehaları yargılarlar. Onların ardından daha kalabalık bir başarısız kimseler güruhu olan redaktörler gelir. Bana onların şiir ya da öykü yazmaya kalkışmadıklarını, böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmediklerini söyleme. Çünkü hepsi bu işi denediler ve başaramadılar. Ama sen benim redaktörlere ve eleştirmenlere ilişkin fikirlerimi bilirsin. Büyük eleştirmenler vardır ama bunlar kuyruklu yıldızlar kadar enderdir. Eğer bir yazar olarak başarısızlığa uğrarsam o zaman yayımcılık yapmaya hak kazanırım. Ne olursa olsun. Öyle de geçinip gideriz. Rut'un kafası hızla işledi ve sevgilisinin iddialarında dikkatini çeken bir çelişki bu görüşlere inanmasını engelledi. Ama Martin, eğer söylediklerin gerçekse, eğer bütün kapılar kapalıysa büyük yazarlar nasıl ortaya çıkabildi? Olanaksızı başararak ortaya çıktılar karşılığını verdi Martin. Kendilerine karşı çıkanların küllerini yakacak kadar parlak yapıtlar verdiler. Bir mucize yaratarak, kendilerine karşı 1-10 oynanan bahsi kazanarak başardılar. Asla ezilmeyecek, Charlie'in savaş yaraları içindeki devleri oldukları için ortaya çıkabildiler. İşte ben de bunu yapmalıyım. Olanaksızı başarmalıyım. Ama ya başaramazsan? Beni de düşünmelisin Martin. Başaramazsam mı? Kızın söyledikleri akla gelmeyecek kadar mantıksızmış gibi bir an durakladı. Sonra gözleri zekayla parladı. Başaramazsam yayımcı olurum. Sen de yayımcı karısı. Ruth öyle şirin bir tavırla kaşlarını çattı ki Martin onu kollarını alıp öptü. Hey, bu kadarı yeter dedi Ruth büyük bir çabayla, kendini onun gücünün çekiciliğinden sıyırarak. Babam ve annemle konuştum. Şimdiye dek onlara hiç böyle karşı çıkmamıştım. Beni dinlemelerini istedim. Görevlerimi büsbütün unutmuştum. sana karşı olduklarını biliyorsun. Ama sana olan dayanılmaz aşkımı onlara tekrar tekrar anlatınca babam, eğer istersen bürosunda hemen çalışmaya başlayabileceğini söyledi. Sonra başlangıçta sana evlenip bir yerde küçük bir kulübe alabilmemizi sağlayacak kadar bir aylık vermeyi önerdi. Onun bize karşı çok iyi davrandığını düşünüyorum. Ya sen? Martin'in yüreğinde umutsuzluğun verdiği bir acı, boş yere ceplerinde artık taşımadığı tütünle kağıdı aradı ve anlamsız bir şeyler mırıldandı. Ama Ruth onu aldırmadan sürdürdü. Bak içten konuşuyorum. Bütün bunlar seni incitmesin. Babamın seni nasıl gördüğünü anlayabilmen için anlatıyorum bunları. Senin radikal görüşlerini beğenmiyor ve seni tembel buluyor. Ama ben elbette ki ben senin tembel olmadığını, ne kadar çok çalıştığını biliyorum. Ne kadar çok çalıştığımı sen bile bilmiyorsun diye geçti Martin'in aklından. Peki öyleyse dedi. Ya görüşlerimi nasıl buluyorsun? Sen de bunların radikal olduklarını düşünüyor musun? Gözlerini ona dikip vereceği yanıtı bekledi. Ben onları şaşırtıcı buluyorum dedi Ruth. İşte Ruth'un verdiği karşılık buydu. Yaşamın kasveti içini öyle sıktı ki kızın iş önerisini tamamen unuttu. Cesaret edebildiğince ileri giden Ruth ise onun yanıtını bekledi. Ama fazla beklemek zorunda kalmadı. Martin'in de ona yönelteceği bir soru vardı. Ruth'un kendisine olan inancının derecesini iyice öğrenmek istiyordu. Her ikisinin de sorusu bir hafta içinde yanıtlandı. Martin'in ona güneşin utancını okuması bu işi hızlandırdı. Neden gazeteci olmuyorsun diye sordu Ruth okumasını bitirince. Yazmayı öyle çok seviyorsun ki başaracağından eminim. Gazetecilikte yükselebilir, adını duyurabilirsin. Birkaç tane çok büyük özel muhabir var. Maaşları yüksek, çalışma alanları ise bütün dünya. Her yere gönderiliyorlar. Stanley gibi Afrika'nın ortasında, papayla röportaj yapmaya, bilinmeyen Tibet'i keşfetmeye. Demek yaptığımı beğenmedin dedi Martin birden. Gazetecilikte benim için bir gelecek olabileceğini ama yazarlıkta hiçbir umut olmadığını söylemek mi istiyorsun? Hayır hayır beğendim, hoşuma gitti. Ama korkarım ki okuyucularının akıllarının biraz üstünde. En azından benimkinin. Kulağıma çok hoş geldi ama anlamadım. Senin o bilimsel argon benim çok ötemde. Biliyor musun sevgilim, sen çok aşırı bir insansın. Senin kavrayabileceğin bir nokta bizim için anlaşılmayabilir. Sanırım seni rahatsız eden felsefi argo diyebildi Martin sadece. Aklına gelen bu olgun ve yeni ifade üstünde düşünürken Ruth'un söyledikleri onu irkildi. Ne kadar zayıf işlenmiş olursa olsun diye üsteledi. İçinde hiçbir şeyi bulamıyor musun? Yani temel düşüncede demek istiyorum. Ruth başını salladı. Hayır, okuduklarımdan çok farklı. Maeterlinck'i okumuştum ve onu anlamıştım. Onun gizemciliğini mi anlamıştın diye haykırdı Martin. Evet ama onunkine karşıt bir görüş olan seninkini anlamıyorum. Eğer özgünlük... Eliyle onu susturdu ama hiçbir şey söylemedi. Sonra birden onun konuştuğunu ve bir süreden beri konuşmaya devam ettiğini fark etti. Sonuç olarak yazıların senin için bir oyuncak diyordu Ruth. Bunlarla uzun bir zamandan beri oynadığın kesin. Artık yaşama daha ciddi bir gözle bakmanın zamanı geldi. Bizim yaşamımıza Martin. Şimdiye dek yalnızca kendi yaşamını düşündün. İşe girmemi istiyorsun. Evet. Babam dedi ki, bütün bunları biliyorum diye onun sözünü kesti. Benim asıl öğrenmek istediğim bana olan inancını yitirip yitirmediğin. Kız üzgün gözlerle ona bakıp elini tuttu. Yazılarına olan inancımı demek istiyorsun sevgilim dedi fısıldayarak. Birçok yazımı okudun diye sürdürdü Martin kuru bir sesle. Neler düşünüyorsun onlar hakkında? Tamamen umutsuz mu? Ötekilerin yapıtlarıyla karşılaştırdığında nasıl bir sonuca varıyorsun? Ama onlarınki satıyor, seninkilerse satmıyor. Bu benim sorumun yanıtı değil. Edebiyatın benim için bir meslek olamayacağını mı söylüyorsun? Peki öyleyse söyleyeceğim. Ruth elinden geldiğince sert davranmaya çalıştı. Ben senin yazmak için yaratıldığına inanmıyorum. Bağışla beni sevgilim. Beni söylemek zorunda bıraktın. Edebiyat konusunda senden çok daha fazla bilgim olduğunu biliyorsun. Evet, senin edebiyat bakalaryan var dedi Martin düşünceli düşünceli. Bilmem gerek. Ama daha söyleyecek çok şey var diye sürdürdü Martin. İkisine de acı veren bir sessizlikten sonra ben niye sahip olduğumu biliyorum. Kimse benim kadar iyi bilemez. Başaracağımı biliyorum. Hiçbir şey beni engelleyemeyecek. Şiirlerle, öykülerle ve makalelerle anlatabileceklerimle yanıyorum. Senden bana inanmanı da beklemiyorum. Ne bana ne de yazdıklarımı inanmanı beklemiyorum. Benim senden istediğim beni sevmen ve aşkımıza inanman. Bir yıl önce senden iki şey istemiştim. Daha önümüzde bir yıl daha var. Onurum ve ruhum üzerine inanıyorum ki bu yıl bitmeden başarıya ulaşmış olacağım. Bana bir yıl önce yazarlık mesleğinde önce bir çıraklık dönemi geçirmem gerektiğini söylemiştin, hatırlıyor musun? İşte bu çıraklık dönemimi atlattım ben. Çalışıp didindim, yolun sonunda senin beni beklediğini bilerek asla tembellik etmedim. Salim bir kafayla uyumana ne demek olduğunu unuttuğumu biliyor musun? Belki 1 milyon yıl önce doya doya uyumanın ve uykumu alarak uyanmanın ne demek olduğunu biliyordum. Şimdi hep saatin ziliyle uyanıyorum. Erken ya da geç yatarsam saati ona göre ayarlıyorum. Bu ve lambayı söndürmem benim son bilinçli hareketlerim oluyor. Uykumun gelmeye başladığını sezdiğim an önümdeki ağır kitabı daha kolay bir kitapla değiştiriyorum. Eğer onun da üstünde uyuyup kalırsam uykumu kaçırmak için kafamı yumrukluyorum. Bir yerde uyumaktan korkan bir adam olduğunu okumuştum. Kipling'in bir öyküsüydü. Bu adam öyle bir mekanizma kurmuş ki kendinden geçtiğinde çıplak vücuduna demir çiviler batıyormuş. İşte ben de aynı şeyi yaptım. Gece yarısına kadar mı, 1'e kadar mı, 2'ye kadar mı yoksa 3'e kadar mı uyanık kalacağımı kararlaştırıyorum. Böylece bu saate kadar uyanık kalabiliyorum. Öyle bir duruma geldim ki 5,5 saat uyumak bana büyük bir israf gibi gelmeye başladı. Şimdi topu topu 4 saat uyuyorum. Kimi zaman uykusuzluktan kafamın çalışmadığı oluyor. Böyle zamanlarda ölüm ve onun getirdiği uyku ve dinlenme en büyük dileğim oluyor. Kimi zaman da Longfellow'un şu dizeleriyle kendimden geçiyorum. Deniz durgun ve derin. Kucağına aldığı her şey uykuda. Tek bir adım ve her şey bitecek. Bir atılış, bir kabarcık ve sonsuzluk. Elbette ki saçmalıktan başka bir şey değil bu. Sinirliliğin, aşırı yorgunluğun getirdiği bir şey. Ama asıl sorun şu. Neden yaptım bütün bunları? Senin için. Çıraklık dönemimi kısaltmak, başarıyı hızlandırmak için. İşte çıraklık dönemim artık bitti. Elindeki araçları biliyorum. Ortalama bir üniversite öğrencisinin bir yılda öğrendiğini bir ayda öğrendiğime yemin edebilirim. Bundan eminim. Ama senin beni anlamana bu denli çok ihtiyacım olmasaydı bütün bunları sana anlatmazdım. Palavra değil bunlar. Sonuçları kitaplardan öğrendiklerimle değerlendirdim. Onlar uyurken kitaplardan edindiğim bilgiyle kardeşlerin yanımda cahil barbarlar gibi kalır. Çok önceleri ünlü olmak istiyordum. Şimdi ün benim için çok az önemli. Yalnız seni istiyorum. Yiyeceklerden, giysilerden ya da ünden çok senin için açım. Düşümde başımı senin göğsüne yaslayıp uyuduğumu görüyorum. Bu yıl bitmeden bu düş gerçekleşecek. Martin'in kuvveti dalga dalga yükselip kıza ulaştı. İradesinin kıza en çok karşı çıktığı anlarda Ruth onun kendisini daha çok çektiğini duyuyordu. Her zaman Martin'den kendisine doğru akan cazibe şimdi duygulu sesinden ve parlak gözlerinden taşıyordu. Ve o anda ama yalnızca o anda inançlarında bir gedik açıldı ve o gedikten görkemli ve yenilmez Martin Eden'ı gördü. Tıpkı hayvan terbiyecilerinin bir anlık kuşkuya kapılmaları gibi. O da bu adamın vahşi ruhunu terbiye etme gücünden kuşkulandı. Bir şey daha var diye sürdürdü Martin. Beni seviyorsun ama neden seviyorsun beni? İçimde beni yazmaya zorlayan şeyle beni sana sevdiren aynı şey. Tanıdığın ve aşık olabileceğin öbür erkeklerden az çok farklı olduğum için seviyorsun beni. Ben masa başında oturup küçük işlerle uğraşıp defter tutmak için yaratılmamışım. Bana bunları yaptırır, beni öteki erkeklere benzetir, onların işlerini yaptırır, onların soludukları havayı teneffüs ettirir, onlarla aynı görüşe sahip olmaya zorlarsan aradaki farkı, beni ve sevdiğin her şeyi mahvedersin. Yazma isteğim içimdeki en canlı duygu. Eğer ben ahmağım biri olsaydım ne ben yazı yazmak isterdim ne de sen beni koca olarak seçerdin. Hızlı işleyen zekasıyla onunkine benzer bir örnek bulan Ruth onun sözünü kesti. Ama unutuyorsun ki dedi, devri daim gibi saçma sapan düşlerin ardında koşan mucitlerin aileleri açlıktan ölmüşlerdi. Kuşkusuz ki onların karıları da onları seviyordu ve onların hayalleri için değil, bunlara rağmen kocalarıyla birlikte ve kocaları için acı çekiyorlardı. Doğru diye karşılık verdi Martin. Ama çılgın olmayan mucitler de vardı. Bunlar yalnızca pratik şeyler keşfederken aç kaldılar ama sonra başarıya ulaştıkları da görülmemiş değildir. Elbette ki ben olanaksızlıkların peşinde değilim. Ama olanaksızı başarman gerektiğini söylemiştin diye atıldı Ruth. Mecazi anlamda konuşmuştum. Benden öncekilerin başardığı bir işin yazmak ve yazarak geçimini sağlamanın peşinde koşuyorum. Bir süre sustu, sonra sürdürdü. Demek sana göre benim amacım devri daim kadar saçma bir amaç diye sordu. Üzgün çocuğunu avutan bir ana gibi elini tutan Ruth'un eli Martin'e beklediği karşılığı verdi. Ruth'a göre olanaksızı başarmak için didinen bu adam üzgün bir çocuktan başka bir şey değildi. Konuşmalarının sonuna doğru Ruth onu anne ve babasının muhalefetine karşı bir kez daha uyardı. ''Ama beni seviyorsun değil mi?'' diye sordu Martin. ''Seviyorum, seviyorum.'' diye haykırdı Ruth. ''Ben de seni seviyorum, onları değil. Yapabilecekleri hiçbir şey de bize zarar vermez.'' Sesinde zafer havası okunuyordu. ''Çünkü ben senin aşkına inanıyor, onların düşmanlıklarından korkmuyorum. Yeryüzünde her şey yanılabilir ama aşk değil. Zamanla azalıp tökezleyen zayıf bir aşk değilse asla yanılmaz.'' 31. Bölüm. Martin Broadway'de tesadüfen kız kardeşi Gertrude'la karşılaştı. Sevindirici ama aynı zamanda can sıkıcı bir karşılaşmaydı bu. Köşede otobüsü beklerken önce kız kardeşi onu görmüş, yüzünün açlıktan incelen hatlarını, gözlerindeki umutsuz ve tasalı bakışı hemen fark etmişti. Martin gerçekten de umutsuz ve telaşlıydı. Az önce bisikletinin karşılığında biraz daha borç almak için gittiği rehineciye yaptığı sonuçsuz bir görüşmeden dönmekteydi. Yağmurlu sonbahar havası yüzünden bir süre önce bisikletin rehine bırakıp siyah giysisini almıştı. İşte siyah giysin demişti onun tüm servetini bilen rehinci. O Yahudi Lipka ile gidip anlaştığını anlatma bana. Yoksa... Adam gözdağı verircesine bakmış. Martin ise telaşla karşılık vermişti. Hayır, bir iş için onu giymem gerekiyor da. Peki demişti rehinci yatışarak. Ama sana daha fazla para vermeden elbiseyi ben bir iş için isteyeceğim. Bu işi keyfim için mi yaptığımı sanıyorsun? Ama 40 dolarlık bir bisiklet o diye karşı çıktı Martin. Üstelik iyi durumda. Karşılığında bana topu topu 7 dolar verdin. Hayır, 7 bile değil. 6,5 dolar verdin. Faiz önceden almıştın. Daha fazla para istiyorsan giysiyi bırak. Rehincinin ağzından çıkan son ve kesin sözlerdi bunlar. İşte şimdi Martin'in tüm ümitsizliği yüzünden okunuyordu. Kız kardeşi ona acıyarak baktı. Daha yeni karşılaşmışlardı ki Telegraph Avenue otobüsü geldi ve öğleden sonra alışverişine çıkanların oluşturduğu bir kalabalığı almak için durdu. Bayan Higginbotham binmesine yardım etmek için kendisini tutan kolun peşinden gelmeye niyetli olmadığını anlamıştı. Basamakta durdu ve dönüp ona baktı. Kardeşinin çökük yüzü bir kez daha içini parçaladı. Gelmiyor musun diye sordu. Bir saniye sonra onun yanına inmişti. Yürüyorum, biraz hareket etmiş olmak için. Anlarsın ya diye açıklamaya çalıştı Martin. Öyleyse ben de birkaç blok seninle yürürüm dedi Gertrude. Belki bana iyi gelir. Şu son günlerde kendimi hiç de iyi hissetmiyorum. Martin ona baktı ve bitkin görünüşü, sağlıksız bir şekilde yağlanması, omuzlarının düşmesi, gittikçe artan kırışıklıklarıyla çökük yüzü ve hantal yürüyüşüyle söylediğinin ne denli gerçek olduğunu gördü. Burada dursan iyi olur dedi. Birinci köşeye geldiklerinde kız kardeşi zaten duraklamıştı. Buradan da bir sonraki otobüse binersin. Aman tanrım, daha şimdiden yoruldum dedi kadın soluk soluğa. Ama ayağında o ayakkabılar varken benim de en az senin kadar yürüyebilmem gerekir. O kadar inceler ki sen North Auckland'a varmadan patlayabilirler. Evde daha iyi bir çift ayakkabım var dedi Martin. Yarın akşam yemeğe gel çağrısında bulundu kız kardeşi hiç ilgisi yokken. Bay Higginbotham evde olmayacak. Bir iş için San Leandro'ya gidiyor. Martin başını salladı. Ama yemek sözü edildiğinde gözlerinin aç bir kurdun gözleri gibi parlamasını önleyememişti. Bir kuruşun bile yok Martin. Bunun için yürüyorsun zaten. Hareket etmek içinmiş. Kız kardeşi onu azarlamak için sert bir sesle konuşmaya çalıştı ama sadece cırtlak cırtlak bağırdı. Dur bakayım. Çantasını karıştırdıktan sonra Martin'in eline 5 dolar sıkıştırdı. Sanırım son doğum gününü unutmuştum Mart diye kekeledi. Martin'in parmakları bilinçsizce altın paranın üstüne kapandı. Aynı anda parayı kabul etmemesi gerektiğini düşündü ve kararsızlık içinde kendisiyle savaştı. O altın parçası yiyecek, yaşamak ve yazabilmeye devam etmek için gerekli güç demekti. Belki bunun sayesinde başka altınlar getirecek yazılar yazabilirdi. Gözünün önüne daha yeni bitirdiği iki denemesi geldi. Parası olmadığı için masanın altında birikmeye başlayan yazılarının üstünde gördü onları ve daktiloda yazdığı isimlerini okudu. Esrarın yüce rahipleri ve güzelliğin beşiği. Onları hiçbir yere göndermemişti. En azından şimdiye dek yazdıkları kadar iyiydi bunlardı. Ah, bir onlara yapıştıracak pulu olsaydı. Başarıya ulaşacağına olan güvenciyle açlık üstün geldi ve Martin çabucak attı parayı cebine. Sana borcumu ödeyeceğim Gertrude. Hem de 100 katını ödeyeceğim. Yutkunurken boğazı yandı, gözleri dolu dolu oldu. Sözlerime dikkat et diye bağırdı birden. Yıl sonuna dek bu sarışın delikanlılardan tam 100 tane vereceğim sana. Bana inanmanı istemiyorum. Yalnızca bekle ve gör. Zaten Gertrude'un da inandığı yoktu. İçindeki kuşku onu rahatsız etti ve aklına gelen ilk şeyleri söyledi. Aç olduğunu biliyorum Bart. Her tarafından okunuyor bu. Ne zaman istersen gel yemeğe. Çocuklardan birini gönderir, Bay Higginbotham'ın evde olmadığı zaman sana bildiririm. Ha Mart? Martin bekledi. Ama kız kardeşinin kafasının içinden geçenleri öylesine iyi biliyordu ki ne söyleyeceğini anladı. Artık bir işe girme zamanının geldiğini düşünmüyor musun? Kazanacağıma inanmıyorsun değil mi diye sordu. Kadın başını salladı. Kimse bana inanmıyor Gertrude. Kendimden başka kimse. Sesi duygulu ve isyankardı. Bir sürü iyi eser yazdım. Yeterince. Er geç satacak bunlar. İyi olduklarını nereden biliyorsun? Çünkü beyninde bütün edebiyat alanı ve edebiyat tarihiyle ilgili bilgisi sallanmaya başlayınca sustu ve inancının nedenlerini ona anlatmaya çalışmasının nedenle olanaksız olduğunu anladı. Çünkü dergilerde çıkan yazıların %90'ından daha iyi benimkiler. Mantıklı davranmanı dilerim dedi Gertrude zayıf bir sesle. Martin'in hastalığına koyduğu teşhisin doğruluğuna olan sarsılmaz inancıyla yineledi. Mantıklı davranmanı dilerim. İstersen yarın akşam yemeğe gel. Martin onu otobüse bindirdikten sonra soluğu postanede aldı. 3 dolarını pula yatırdı ve o gün daha sonra Morse'ların evine giderken yeniden postaneye uğrayıp bir sürü uzun ve şişkin zarf postaladı. Elinde yalnızca 2-3 sentlik pul kalmıştı. O gece Martin için unutamayacağı bir gece oldu. Çünkü akşam yemeğinden sonra Ruth Brissenden'le tanıştı. Nasıl olmuştu da oraya gelmişti? Kimin arkadaşıydı ya da onu bu eve kim getirmişti? Martin bilmiyordu. Kim olduğunu Ruth'a soracak kadar meraklı da değildi. Kısaca Brisen'den Martin'e kuş beyinli biri gibi gelmiş ve onu belleğinden bir anda silip atmıştı. Bir saat sonra onun bir odadan öbürüne geçtiğini, tablolara baktığını, burnunu masanın üstünden aldığı ya da kütüphaneden çektiği kitaplara ve dergilere soktuğunu görünce onun da vahşinin biri olduğuna karar verdi. Evde bir yabancı olmasına karşın ötekilerden uzak bir köşeye çekildi, bir Morris sandalyesinin üstüne yığılırcasına oturarak cebinden çıkardığı kalın bir kitabı okumaya başladı. Bir yandan okuyor, bir yandan da okşarcasına saçlarıyla oynuyordu. Martin o gece ona daha fazla dikkat etmedi. Yalnız bir keresinde birkaç genç kadınla başarılı konuşmalar yürüttüğü dikkatini çekti. Martin Ruth'lardan tam ayrılmıştı ki yolda kendisinden az önce çıkan Brissenden'le karşılaştı. ''Merhaba, siz miydiniz?'' dedi Martin. Berike hiç de kibar olmayan bir tavırla bir şeyler mırıldandı ve kenara çekildi. Martin bir daha onunla konuşmayı denemedi. Birkaç blok hiç konuşmadan yan yana yürüdüler. Kibirli eşek. Adamın adiliği ve kabalığı Martin'i ürpertti. Şaşırmıştı. Aynı anda karşısındakinden gittikçe soğuduğunu hissediyordu. ''Neden böyle bir yere gidersin ki?'' diye sordu birden bir blok daha sessizce yürüdükten sonra. ''Ya sen?'' ''Vallahi ben de bilmiyorum.'' karşılığını verdi biri senden. ''Hiç olmazsa bu benim ilk gelişim. Günde 24 saat var. Şu ya da bu şekilde bunları geçirmem gerek. Hadi gel de bir içki içelim.'' ''Olur.'' dedi Martin. Bir an sonra bu öneriyi ne kadar çabuk kabul ettiğini düşünüp şaştı. Evde yatmadan önce bitirmesi gereken birkaç ucuz iş onu bekliyordu. Yattıktan sonra da ona sürükleyici bir roman kadar ilginç gelen Herbert Spencer'ın otobiyografisi olmasa bile Wiseman'ın kitabından birkaç bölüm okuması gerekiyordu. Neden hoşlanmadığım bu adamla zamanımı harcıyorum diye düşündü. Ama onu çeken ne adam ne de içkiydi. İçkiyle ilişkisi olan şeyler, parlak ışıklar, aynalar ve pırıl pırıl parlayan camlar, sıcak ve neşeli yüzler ve bu seslerin oluşturduğu uğultuydu onu çeken. Evet, buydu. İyimser insanların başarıya ulaşmış paralarını içkiye harcayabilen insanların sesleri. Onun derdi yalnızlıktı. İşte bu yüzden daveti hemen kabul etmişti. Portekizli bakkaldan aldığı bir şişe şarap dışında Shelley Hot Springs'te Joe ile birlikte içtiğinden başka hiç bara gitmemişti. Kafa yorgunluğu, fizik yorgunluk gibi içki susuzluğu doğurmuyordu. Ve Martin'in böyle bir ihtiyacı olmamıştı. Ama şu anda canı içki içmek ya da daha doğrusu içkilerin dağıtılıp bir yudumda içildikleri havayı içine çekmek istedi. Biri sendenle birlikte deri sandalyeler üstünde oturup viskilerini yudumladıkları grotto böyle bir yerdi. Konuştular. Birçok şeyden söz ettiler. Ve sırayla birbirlerine viski ve soda ısmarladılar. Oldukça güçlü bir kafaya sahip olan Martin, karşısındakinin içkiye dayanıklılığına hayran oldu ve o andan sonra karşısındakinin konuşmaları hoşuna gitmeye başladı. Çok geçmeden biri sendenin çok iyi bir bilgisi olduğunu anladı. Ve onun şimdiye dek tanıştığı ikinci entelektüel adam olduğuna karar verdi. Ama Brissenden'in Profesör Caldwell'de eksik olan şeyi, yani ateşe, çabuk bir kavrama ve algılama gücüne, denetlenemeyecek bir dehaya sahip olduğunu gördü. Yaşayan bir dil konuşuyordu. Makine kalıplarını andıran dudakları, kesici ve delici tümcecikler üretiyordu. Ya da ağzından çıkmaya başlayan sesin çevresinde okşar gibi büzülen bu ince dudaklar, yumuşak ve kadifemsi şeylere, ün ve onurdan, akıldan çıkmayan güzelliklerden söz eden, yaşamın gizemini ve elde edilmeyecek enginliklerini yansıtan olgun tümceciklere biçim veriyordu. Ve yine bu ince dudaklar, kozmik çabanın çatırtılarını ve gümbürtülerini, gümüş kadar berrak, yıldızlı boşluklar kadar parlak, bilimin son sözünü söyleyen tümcecikleri ama bunlardan daha fazlasını, şairin sözlerini, akla sığmayacak ve sözlerle anlatılamayacak doğaüstü gerçeği, günlük sözcüklerin hünerli ama kavranılamayan anlamlarıyla dile getiren bir borazan biçimini alıyordu. Harika bir esinle anlatabilme olanağını sağlayacak dil gibi bir aracın bulunmadığı ampirizmin en ileri karakollarının da ötesini görebiliyor ve aynı türde bir anlatım mucizesiyle bilinmeyen önemleriyle bilinen sözcükleri araştırarak öyle olur olmaz sıradan insanlara iletilemeyecek haberleri Martin'in bilincine ulaştırıyordu. Martin ilk anki nefret duygusunu unutmuştu. Kitapların sunabileceği en yetkin şey buradaydı. Bu Martin'in dikkatle izleyebileceği bir deha, canlı bir adamdı. Önünde yerlere kadar eğilirim diye yineledi Martin kendi kendine. Sen biyoloji çalışmışsın dedi yüksek bir sesle. Biri sendenin başını sallaması onu şaşırttı. Ama ancak biyolojinin kanıtlayabildiği gerçeklerden söz ediyorsun diye üsteledi Martin. Karşısındaki boş gözlerle ona bakıyordu hala. Vardığın sonuçlar okuduğun kitaplarla aynı çizgide olmalı. Buna sevindim diye yanıtladı Beriki. Yüzeysel bilgimin gerçeği kısa yoldan bulmama sağlaması çok güven verici. Aslında yanılıp yanılmadığını anlamaya hiç çalışmadım. Zaten hepsi önemsiz. İnsan saltık gerçekleri asla bilemez. Sen Spencer'ın çömezlerinden birisin diye bağırdı Martin zafer kazanmışçasına bir sesle. Çocukluğumdan beri Spencer okumadım. O zaman da bir tek eğitimi okumuştum zaten. Keşke ben de senin gibi dikkatsizce bilgi edinebilseydim, dedi Martin yarım saat sonra. Brissenden'in zihinsel araçlarını yakından incelemekteydi. Sen tam bir dogmatiksin. İşte seni harika yapan da bu. Bilimin ancak o posteriori bir mantıkla kabul edebildiği nihai gerçekleri dogmatik bir tavırla anlatıyorsun. Hemen doğru sonuçları buluyorsun. Gerçekten de öcü almak için kestirmeden gidiyorsun. Işık hızıyla, mantık üstü bir süreçte gerçeği buluyorsun. Evet, peder Joseph'le birader Dutton'ı rahatsız eden de buydu, diye yanıtladı Brissenden. Yo, hayır, diye sürdürdü. Ben hiçbir şey değilim. Eğitimim için beni Katolik Kolejine gönderen alın yazımın şanslı bir oyunuydu. Sen bildiklerini nereden öğrendin? Martin onu anlatırken bir yandan da Brissenden'i, uzun ince aristokrat suratını, düşük omuzlarını ve kenardaki sandalyenin üstüne atılmış, cepleri kitaplarla tıklım tıklım dolu pardesüsünü inceledi. Brissenden'in yüzü, uzun ve ince elleri güneşte yanmış koyu kahverengi olmuştu. Bu yanık ten Martin'i rahatsız etti. Brissenden'in bir sokak adamı olmadığı açıkça belliydi. Öyleyse nerede yanmıştı? Bu yanık tende hastalıklı bir şey var, diye düşündü ve yeniden ince elmacık kemikleri çıkık, avurtları çökmüş, Martin'in daha önce hiç görmediği kadar ince ve kemerli bir burnun süslediği yüzü incelemeye başladı. Gözlerin büyüklüğü hiç de dikkati çekecek gibi değildi. Ne küçük ne de iri gözlerdi bunlar ve tarif edilemeyecek bir kahverengindeydiler. İçlerinde bir ateş yanıyordu. Ya da garip bir biçimde çelişkili olan iki anlam vardı. Küstah, ezilmeyen, hatta aşırı katı olan bu gözler bazen insanda bir acıma duygusu uyandırıyordu. Martin bilmediği ama çok geçmeden öğreneceği bir nedenle ona acıdığını hissetti. Arizona'dan geldiğini söyledikten sonra, ''Veremliyim ben,'' dedi umursamaz bir tavırla. ''Havası iyi gelir diye birkaç yıl yaşadım orada.'' ''Peki buranın ikliminin sana dokunacağından korkmuyor musun?'' ''Korkmak mı?'' Martin'in sözünü yinelerken sesinde iğneleyici bir hava yoktu. Ama Martin onun münzevi yüzünde hiçbir şeyden korkmadığını okudu. Küstah, saldırgan ve inatçı bir biçimde açılıp kapanan burun delikleri ve bir kartal gagasını andıran burnuyla onu fark edince Martin'in birden nefesi kesildi. ''Harika,'' dedi kendi kendine. İçi titriyordu. Yüksek sesle mırıldandı. ''Talihin topuzu altında, başım kanlar içinde ama dimdik.'' ''Henley'i seviyorsun,'' dedi Brissenden. Yüzündeki ifade değişerek cana yakın ve sevecen bir hale almıştı. ''Tabii senden başka bir şey beklememeliydim. Ah Henley, cesur bir ruh, çağdaş şairlerin, dergi şairlerinin arasında o bir araba harem ağasının ortasında kalmış bir gladyatör gibi duruyor. ''Dergilerden hoşlanmıyor musun?'' diye sordu Martin alçak bir sesle. Karşısındakinin birden ''Ya sen?'' diye hırlaması Martin'i ürkütecek kadar yırtıcıydı. ''Ben dergiler için yazıyorum. Daha doğrusu yazmaya çalışıyorum.'' Böylesi daha iyi karşılığını verdi biri senden yumuşayarak. ''Yazmaya çalışıyorsun ama başaramıyorsun. Başarısızlığını saygıyla karşılıyor, takdir ediyorum. Neler yazdığını biliyorum. Yarı açık bir gözle dergilere giden yolu tıkayan unsurları yazılarında görebiliyorum. Zeka parıltıları bunlar. Dergilerse böyle bir şeyi hiç kullanmazlar. Onların istedikleri derme çatman, saçma sapan yazılar. Bunları da elde ediyorlar ama senden değil.'' ''Ben de ucuz yazıların üstüne çıkamıyorum,'' dedi Martin. ''Tam tersine.'' Biri senden sustu ve Martin'in açıkça belli olan yoksulluğuna, iyi bağlanmış kravatına, yıpranmaya başlamış kol yenlerine, ceketinin parlak kollarına ve Martin'in çökük yanaklarına rağmen buruşuk yakasına küstahça baktı. ''Tam tersine. Ucuz yapıtlar senin üstünde. Hem de öylesine üstünde ki onlara erişebileceğini hiç sanmıyorsun. Buraya bak. Seni bir şeyler yemeye çağırarak sana hakaret edebilirim.'' Martin birden kıpkırmızı kesildiğini, yüzüne bir sıcaklığın yayıldığını duydu ve Brissenden kahkahayla güldü. Ama olgun bir adam böyle bir davete alınmaz, diye sözlerini bitirdi. ''Sen şeytanın birisin,'' diye bağırdı Martin sinirli. ''Olabilir ama seni davet etmedim ki. Sormaya cesaret edemedin. Bak, bunu bilmiyorum. İşte şimdi seni yemeğe davet ediyorum.'' Brissenden ilerideki lokantaya gitmek istiyormuşçasına ayağa kalktı. Martin'in yumrukları sıkılmış, kan beynine sıçramıştı. ''Bosco, diri diri yiyor onları. Diri diri yiyor,'' diye bağırdı. Brissenden ünlü yılan yutucusunun çırağını taklit ederek. ''Gerçekten de seni diri diri yiyebilirim,'' dedi Martin kızgın gözlerini karşısındakinin hastalıktan eriyen yüzüne dikerek. ''Ben buna layık değilim.'' ''Tam tersine,'' diye belirtti Martin. ''Olay buna layık değil.'' İçten bir kahkaha attı. ''Beni bir budala yerine koyduğunu itiraf ederim Brissenden. Benim aç olmam ve senin bunu fark etmen normal bir olay. Utanılacak hiçbir şey yok bunda. Görüyorsun ki sürünün alışılagelmiş küçük ahlak anlayışlarına gülüyorum. Sonra sen biraz daha ileri gidip acı bir gerçeği ortaya koyunca ben yeniden aynı küçük ahlak anlayışının esiri oluyorum.'' ''Hakarete uğramıştın,'' diye doğruladı biri senden. ''Evet, birkaç dakika önce. Çocukluğun verdiği bir ön yargı bu, bilirsin. Bu tür şeyleri o zaman öğrenmiştim ve bunlar daha sonra öğrendiklerimi adileştirdi. Şimdi onlar dolabımda duran iskeletler yalnızca.'' ''Üzerlerine kapıyı kapadın mı?'' Elbette. Emin misin? Eminim. Gel öyleyse gidip bir şeyler yiyelim. Geliyorum dedi Martin elindeki son iki dolarıyla içtikleri viskinin parasını ödemeye çalışırken. Çöpüren bir sendenin zoruyla garsonun bozuklukları yeniden masanın üstüne bıraktığını gördü. Martin sırıtarak paraları cebine attı ve bir an için bir sendenin elini omzunda hissetti. 32. bölüm. Ertesi gün öğleden sonra Martin'in ikinci konuğu Maria'yı telaşlandırdı. Ama bu kez ne yapacağını şaşırmadı ve Brisenden'i saygıdeğer ihtişamı içinde salonuna oturttu. ''Umarım seni rahatsız etmedim.'' diye söze başladı Brisenden. ''Hayır hayır hiç rahatsız olmadım.'' dedi Martin elini sıkarak. Ona odasındaki tek sandalyeyi verip kendisi de yatağın üstüne oturdu. ''Ama burada oturduğumu nereden öğrendin?'' ''Morse'ları aradım. Telefona Ruth Morse çıktı ve işte ben de buraya geldim.'' Elini ceketinin cebine sokup ince bir kitabı masanın üstüne fırlattı. ''Bu bir şiir kitabı. Okuman için getirdim. Senin olsun.'' Martin'in karşı çıkışlarına karşılık ''Benim kitaplarla artık ne işin var?'' dedi. ''Bu sabah bir kanama daha geçirdim. Viskin var mı?'' ''Elbette ki yoktur. Dur bir dakika.'' Ayağa kalkıp odadan çıktı. Martin onun ince vücudunun merdivenlerden aşağıya inişini, bahçe kapısını kapatışını, bir zamanlar geniş olan ama şimdi bir harabeye dönen göğüs kafesinin üstüne doğru düşen omuzlarının sallanışını izledi. Martin iki adımda sallanarak masaya gitti ve Henry Vaughan Marlowe'un son şiirlerini okumaya koyuldu. ''İskoç viskisi yokmuş.'' dedi Brisenden döndüğünde. ''O dilenci Amerikan viskisinden başka bir şey satmıyor. İşte çeyrek galon aldım. Çocuklardan birini limon almaya göndereyim. Kendimize bir toddy yaparız.'' dedi Martin. ''Acaba böyle bir kitapta Marlowe ne kadar kazanmıştır?'' diye sordu kitabı eline alarak. ''Herhalde 50 dolar kadar.'' diye karşılık verdi Beriki. Bunu bile alması, yayıncıyı kitabı basması için kandırabilmesi de büyük bir şans olmadı. Öyleyse insan şiir yazarak geçinemez. Martin'in sesinin tonu ve yüzündeki anlam düş kırıklığına uğradığını gösteriyordu. ''Elbette ki hayır. İnsanın böyle bir şey beklemesi için budala olması gerek. Ama uyak düzerek belki.'' ''Brook, Virginia Spring ve Sedgwick var. Çok iyi beceriyorlar bu işi. Ama şiir?'' ''Vaughan Marlowe'un nasıl geçindiğini biliyor musun? Pensilvanya'daki ve diğer özel okul denilen cehennemlerdeki çocuklara öğretmenlik yaparak. Önünde daha 50 yılı olduğunu bilsem bile onunla yer değiştirmek istemezdim. Ama yine de yapıtları çağdaş şairlerin yapıtları arasında. Havuçların içindeki bir yakut parçası gibi duruyor. Ya hakkında yazılan eleştiriler? Hepsinin Allah belasını versin. Zavallı budalalar. Yazan insanlar hakkında yazamayan insanlar tarafından çok fazla eleştiri yazılıyor.'' dedi Martin. ''Stevenson ve yaptıkları hakkındaki saçmalıkların çoğu beni şaşkına çevirmişti.'' ''Cadılar ve gaddarlar.'' dedi Brisenden düşlerinin arasında. ''Evet, onların ne yumurtladıklarını bilirim. Peder Damien'in mektubu için onu gagalayıp inceliyor, ölçüp biçiyorlar. Kendi sefil yaşlarının değer yargılarıyla ölçüyorlar.'' diye atıldı Martin. ''Evet, dediğin gibi. İyi bir tanım bu. Gerçeğe, güzele ve iyiye ağızlarından salyalar akarak söylev çekiyorlar ve sonra sırtını okşayarak "Aferin akıllı köpek" diyorlar. Öldüğü gece Richard Kalfe onlar için "küçük geveze kargalar" demişti. Üstün adamın göklerdeki uçuşunu, yıldız tozunu gagalayanlar diye ateşli ateşli atıldı Martin. Bir zamanlar eleştirmenler ya da eleştirmen müsveddeleri için bir yazı yazmıştım. Bakalım şuna dedi Brisenden hevesle. Böylece Martin yıldız tozunun kopyalarından birini çıkardı ve okurken Brisenden kıkırdadı. Ellerini ovuşturdu ve içkisini yudumlamayı unuttu. Bana öyle geliyor ki sen de gözleri görmeyen kukuletalı cüceler dünyasına fırlatılmış, yıldız tozunun bir parçasısın dedi Martin okumasını bitirince. Tabii gönderdiğin ilk dergi onu kaptı değil mi? Martin defterini karıştırdı. 27 dergi tarafından reddedilmiş. Biri senden kahkahayla güldü ama birden bir öksürük krizine tutuldu. Bana şiirle uğraşmadığını söyleme dedi soluk sola. Hadi birkaç tane de onlardan göster. Şimdi okuma diye yalvardı Martin. Seninle konuşmak istiyorum. Senin için onları paketlerim. Giderken birlikte götürürsün. Biri senden aşk şiirleri ve Peri ile İnci ile birlikte gitti ve ertesi gün Martin'i kutlamaya geldi. Daha başkalarını istiyorum. Martin'in bir şair olduğunu belirtmekte kalmadı. Aynı zamanda Martin de onun bir şair olduğunu öğrendi. Biri senden'in yazdıklarını okuyunca sanki ayakları yerden kesildi ve arkadaşının bunları yayınlatmaya çalışmamasını şaşkınlıkla karşıladı. Hepsinin canı cehenneme dedi Martin onun için yapıtlarını satmayı önerdiğinde. Sırf güzellik için sev güzelliği diye öğüt verdi. Ve dergileri rahat bırak, gemilerine ve denize dön. Sana ancak bunu salık verebilirim Martin Eden. İnsanların bu çürümüş ve kokmuş kentlerinden ne istiyorsun? Güzelliği bu dergilerin ihtiyaçlarını peşkeş çekerek geçirdiğin her gün kendi boğazını biraz daha kesiyorsun. Geçen gün bana söylediğin dize neydi? Ha evet. Efemeritlerin sonu olan insan. Peki öyleyse son efemeriti, iğneye kavuşup ne yapacaksın? Elde edersen bu senin için zehirden başka bir şey olmayacak. İnan bana böyle bir bahşişten yararlanamayacak kadar basit, saf ve rasyonelsin. Umarım tek bir satırını bile bir dergiye satamazsın. Hizmet edilecek tek efendi güzelliktir. Ona hizmet et ve gerisini umursama. başarıymış. Eğer Henley'in hayaletinden daha üstün olan Stevenson'ın sonesinde ya da aşk şiirlerinde ya da şu deniz şiirlerinde değilse hangi Allah'ın belası cehennemde bu güzellik? Sen bir işi tamamladıktan sonra elde ettiğin başarıda değil, o işi yaparken tadıyorsun mutluluğu. Bana söylemene gerek yok. Biliyorum, sen de biliyorsun. Güzellik sana azap veriyor. O senin içindeki sonsuz bir ağrı, asla iyileşmeyecek bir yara, bir alev. Neden dergilerle uğraşasın? Bırak senin amacın yalnızca güzellik olsun. Neden güzelliği altın kalıplara koyasın? Zaten yapamazsın bunu. Binlerce yıl dergi okuyabilirsin ama Keats'in bir tek dizisinin değerini bunlarda bulamazsın. Ünü ve parayı bir tarafa bırak, yarın bir gemiye yazıl ve denize dön. Ün için değil, aşk için diye güldü Martin. Aşkın senin kosmosunda hiçbir yeri yok gibi. Benimkinde güzellik aşkın bir hizmetçisidir. Biri senden ona sevecenlik ve takdirle baktı. Öylesine gençsin ki oğlum Martin, çok gençsin. Yükseklere uçmak istiyorsun. Ama kanatların en ince tülden yapılmış ve en güzel renklerle süslenmiş. Onları sakın yakma. Ah tabii, onları çoktan yakmışsın sen. Şu aşk şiirlerini yazabilmek için yüce bir kadına gerek vardı. Hem aşkı hem de kadını yüceltiyor onlar diye güldü Martin. Çılgınlık felsefesi dedi Beriki. Esrar içip düşler gördüğümde kendi kendime böyle demiştim. Ama dikkat et. Bu burjuva kentleri seni öldürür. Seninle tanıştığım o tüccarlar takımına bir bak. Kokuşmuş bir yer orası. İnsan böyle bir hava içinde aklına bile sahip olamıyor. İnsanı küçülten bir havası var. Kadın erkek içlerinde bir tanesi bile yozluktan kurtulmuş değil. Hepsi yüksek zekaları ve ilkel sanat dürtüleriyle yöneltilen mideden başka bir şey değiller. Birden susup Martin'e baktı. Sonra ani bir esinlenmeyle durumu kavradı. Yüzünde bir dehşet havası belirdi. Ve sen o harika aşk şiirlerini onun için, o soluk kuru dişi için yazdın. Bir an sonra Martin'in sahili Brisenden'in boğazına yapıştı ve dişlerini takırdatana dek onu sarstı. Ama onun gözlerinin içine bakan Martin orada korkuya değil, meraklı ve alaylı bir bakışa rastladı. Martin kendine geldi ve Brisenden'i yatağın üstüne fırlattı. Brisenden bir dakika sonra nefes aldı ve acıyla içini çekti ama sonra kıkırdamaya başladı. İçimdeki alevi söndürebilseydin sana sonsuza dek borçlu kalacaktım. Sinirlerim bugünlerde çok gergin diye özür diledi Martin. Umarım canını acıtmadım. Dur sana taze bir içki koyayım. Seni yedi genç barbar diye sürdürdü Brisenden. Acaba o vücudunda yalnızca gurur mu duyuyorsun diye merak ediyorum. Şeytan kadar güçlüsün. Genç bir panter, bir aslan yavrususun. Bu gücün karşılığını ödeyecek olan sensin. Ne demek istiyorsun diye merakla sordu Martin ona içkisini uzatırken. Hadi dik şunu da biraz kendine gel. Kadınların... Brisenden içkisinden bir yudum aldı ve hoşnut hoşnut gülümsedi. Kadınların yüzünden. Ölünceye dek seni rahatsız edecekler. Şimdiye dek yaptıkları gibi. Yanılıyorsam çaylağın biriyim. Beni susturmaya çalışmanın hiçbir yararı yok. İçimdekileri söyleyeceğim. Kuşkusuz ki bu senin çocukluk aşkın ama güzellik aşkına bir dahaki sefere daha zevkli ol. Bir burjuvanın kızından ne istiyorsun Allah aşkına? Onları rahat bırak. Hayata gülen, ölümle alay eden, sevebilen, arzu dolu bir kadın seç. Böyle kadınlar da var ve onlar da burjuva yaşamanın korkak ürünlerinden biri kadar kolaylıkla sevebilirler seni. Korkak mı diye karşı çıktı Martin. Evet öyle, korkak. Kendilerine anlatılan o küçük ahlak yasalarını çevrelerine anlatan ve yaşamaktan korkan insanlardır bunlar. Seni severler Martin ama o küçük ahlak yasalarını daha çok severler. Sen küçük gri pervanelerin değil, büyük özgür ruhların, pırıl pırıl kanatlı kelebeklerin ardında koşuyorsun. Eğer uzun yaşayacak kadar talihsizsen bunlardan da bütün dişi yaratıklardan da bıkacaksın. Ama yaşamayacaksın. Kemiklerine ve denize dönmeyecek, bu yüzden de kemiklerin çürüyünceye dek kentlerin bu çöplük yuvalarında dolaşacak, ondan sonra öleceksin. Bana istediğin kadar söylevcek ama beni kızdıramayacaksın dedi Martin. Sonuç olarak yaratılışına uygun bir aklın var. Benim yaratılışıma uygun aklım da tıpkı seninki gibi suçlanamaz. Aşk dergiler ve birçok konularda anlaşamamışlardı ama birbirlerini yine de sevmişlerdi. Üstelik Martin'in açısından oldukça derin bir sevgiydi bu. Her gün birlikteydiler ve günde en az bir saat Brisenden Martin'in odasında oturuyordu. Brisenden asla çeyrek galonluk viskisini almadan gelmez ve dışarıda birlikte yemek yediklerinde yemek boyunca hep viski ve sodasını yudumlardı. Yemek parasını her zaman o veriyordu ve onun sayesinde Martin iyi yemeğin ne olduğunu öğrendi. İlk şampanyasını içti ve Ren şarabıyla tanıştı. Ama Brisenden her zaman bir bilmeceydi. Hastalıklı yüzüyle gittikçe tükenen kanının son damlasına dek içten bir sefahat düşkünüydü. Ölmekten korkmuyor, yaşamın her yönüne alaylı ve kuşkulu gözlerle bakıyor ve ölürken bile yaşamı en son zerresine dek seviyordu. Yaşamak, duymak ve bir keresinde kendi kendine söylediği gibi geldiğim o kozmik toz içindeki küçücük yerimde bir solucan gibi kıvrılmak için çıldırıyordu sanki. Uyuşturucu ilaçlar içmiş, yeni coşkuların, yeni duyguların ardında garip şeyler yapmıştı. Martin'e bir keresinde sırf doyurulan susuzluk duygusunu tadabilmek için 3 gün bir yudum su bile içmeden durduğunu anlattı. Onun kim ya da ne olduğunu Martin asla anlayamadı. Geçmişi olmayan, geleceği karanlık, bugünkü yaşantısı ise acı bir hayat aleviyle dolu bir adamdı. 33. Bölüm. Martin sürekli olarak savaşı yitiriyordu. Elinden geldiğince tutumlu olmaya çalışıyor, yine de ucuz yapıtları, harcamalarını karşılamıyordu. Şükran gününde siyah giysisi rehinde olduğu için Morse'ların yemek çağrısını kabul edemedi. Gelmeyişinin nedeni Ruth'u pek memnun etmemiş, Martin de umutsuzluğa düşmüştü. Bunun üstüne bir şeyler yapıp yemeğe geleceğine söz vermişti. San Francisco'da Transcontinental'e gider, 5 dolar alacağını alır ve giysisini rehinden kurtarırdı. Sabahleyin Maria'dan 10 sent borç aldı. Bu parayı Grisen'den almayı yeğlerdi ama o garip yaratık ortadan yok olmuştu. Martin'in onu son görüşünden sonra 2 hafta geçmiş ve Martin onu gücendirecek bir davranışta bulunup bulunmadığını boşuna düşünüp durmuştu. 10 sent feribotla Martin'i San Francisco'ya geçirmeye yetmişti ve Market sokağında yürürken parayı alamadığı takdirde ne yapacağını düşünüyordu. Oakland'a dönmesi olanaksızdı ve San Francisco'da tanıdığı hiç kimse yoktu. Transcontinental'in bürosunun kapısı aralıktı. Kapıyı açarken Martin içeriden birinin bağırdığını işitti. ''Ama sorun bu değil Bay Ford.'' yazışmalarından Martin Ford'un yayımcı adı olduğunu biliyordu. ''Sorun parayı vermeye niyetiniz olup olmadı. Nakit ve peşin olarak demek istiyorum. Beni Transcontinental'in ne geleceği ne de gelecek yıl size kaç para kazandıracağı ilgilendirir. Benim istediğim yaptığım işin karşılığını almak. Şunu da hemen belirteyim. Para benim elime geçmedikçe Transcontinental'in Noel sayısı baskıya girmeyecek. İyi günler. Paranız olunca gelip beni görün.'' Kapıyı çarparak dışarı çıktı, sinirle Martin'in yanından geçti ve yumruklarını sıkıp küfürler yağdırarak merdivenlerden aşağıya indi. Martin içeri hemen girmemeye karar verdi ve 15 dakika kadar koridorda dolandı. Sonra kapıyı açtı ve içeri girdi. Bu onun için yepyeni bir deneydi. İlk kez bir yayımcının bürosundan içeri giriyordu. Anlaşılan bu büroda kartvizitlere hiç gerek yoktu. Bir çocuk içerideki odaya bir adamın Bay Ford'u görmek istediğini bildirdi. Sonra geri döndü ve odanın ucundan Martin'i çağırarak içerideki özel odaya, yayımcının olduğu yere götürdü. Martin'in ilk izlenimleri odanın düzensizliği ve karışıklığı oldu. Sonra kendisine merakla bakan genç görünüşlü, sakallı, döner bir iskemleye oturmuş bir adam gözüne çarptı. Martin bu yüzün sakinliğine hayran kaldı. Baskıcının tehditlerinin onu etkilemediği belliydi. ''Ben Martin Eden'ım diye başladı söze. Ve 5 dolarımı istiyorum diye devam etmek isterdi. Ama bu karşılaştığı ilk yayımcıydı ve bu koşullar altında onu hemen korkutmak istemiyordu. Bay Ford'un ''Sahi mi?'' diyerek ayağı fırlamasını şaşkınlıkla izledi. Bir an sonra Martin'in elini ateşli ateşli sıkıyordu. ''Sizi gördüğüme ne kadar sevindiğimi anlatamam Bay Eden. Sık sık nasıl bir insan olduğunuzu merak ederdim.'' Martin'i kendinden biraz uzaklaştırıp Martin'in ikinci iyi ama aynı zamanda en kötü, yırtık pırtık, yamanamayacak durumda olan giysisine ve Maria'nın düz ütüleriyle dikkatle ütülediği pantolonuna uzun uzun baktı. ''Doğrusu sizi olduğunuzdan daha yaşlı sandığımı itiraf edeyim. Öykünüzde öyle bir derinlik ve canlılık, öylesine bir olgunluk vardı ki bir şaheserdi o öykü. Daha bir iki cümle okur okumaz anlamıştım. Durun size onun ilk nasıl okuduğumu anlatayım. Ama hayır, sizi önce arkadaşlara tanıştırayım.'' Konuşmasına ara vermeden Bay Ford, Martin'i daha büyükçe bir odaya götürüp yardımcısı Bay White'la tanıştırdı. Sanki üşüyormuş gibi eli garip bir biçimde soğuk olan, seyrek sakallı, ince ve çelimsiz bir adamdı Bay White. ''Ve Bay Ant, Bay Eden, Bay Ant bizim yönetim müdürümüzdür.'' Martin dökük saçlı, boncuk gözlü, karısı tarafından pazar günleri düzeltilen, dikkatle taranmış beyaz sakalının yüzünün çoğunu kaplamış, genç görünüşlü biriyle el sıkıştığını fark etti. Üçü de Martin'in çevresini sarıp ona olan hayranlıklarından söz etmeye başladılar. Martin onların sonunun ne olacağını bilmedikleri bir durumu geçiştirmeye çalıştıklarını fark etti. ''Bizi niye aramadığınızı merak eder dururduk.'' diyordu Bay White. ''Vapur bileti alacak param olmadığı için. Körfez'in karşısında oturuyorum da.'' Martin onlara paraya ne kadar çok ihtiyacı olduğunu anlatmak istiyordu. ''Hiç kuşkusuz.'' diye düşündü. ''İçinde bulunduğum bu paçavralar parasızlığımı yeterince açıklıyor.'' Eline geçirdiği her fırsatta ziyaretinin nedenine ilişkin imalarda bulundu. Ama hayranları sanki sağırdılar. Durmadan onu övüyor, ilk gördükleri anda öyküsü için ne düşündüklerini, daha sonraki fikirlerini anlatıyor, karılarını ve ailelerinin neler düşündüklerini belirtiyorlardı ama bu hayranlıkları karşısında ona bir şey ödeyeceklerine ilişkin hiçbir imada bulunmuyorlardı. ''Öykünüzü ilk nasıl okuduğumu size anlattım mı?'' dedi Bay Ford. ''Elbette ki anlatmadım. New York'tan batıya geliyordum. Tren Ogden'de durdu ve bir gazeteci çocuk Transcontinental'in son sayısını getirdi. Aman tanrım diye düşündü Martin. Sen Pullman'la yolculuk yaparken ben bana olan 5 dolarlık borcunuz için aç kalıyorum.'' Birden öfkelendi. Transcontinental'in kendisine yaptığı haksızlık korkunçtu. Bir anda aklına umutsuzluk içinde geçirdiği aylar, açlığı ve yoksulluğu geldi. Ve o anda duyduğu açlık kendisini 2 gündür hiçbir şey yemediğini, zaten uzun bir süredir karnının doğru dürüst doymadığını anımsattı. Bu yaratıklar soyguncu değil, iğrenç hırsızlardı. Yalanlar ve yerine getirilmeyen sözlerle elinden öyküsünü almışlardı. Öyleyse onlara gösterecekti. Parasını almadan bürodan ayrılmayacağına kendi kendine karar verdi. Parayı alamazsa Oakland'a dönmesinin olanaksızlığını anımsadı. Büyük bir çabayla kendini tutmaya çalıştı ama yüzündeki öfkeli havayı ve karşısındakileri korkutan kızgınlığını gizleyemedi. Eskisinden daha fazla yağcılığa başladılar. Bay Ford, çanların sesini ilk nasıl okuduğunu, Bay Ents ise Alameda'da bir öğretmen olan kuzeninin çanların sesini nasıl beğendiğini anlatmaya çalışıyordu. ''Neden geldiğimi size söyleyeyim.'' dedi Martin sonunda. ''Hepinizin bu denli beğendiğiniz öykünün parasını almaya. Sanırım yayımlandığında ödemeyi vaat ettiğiniz miktar 5 dolardı.'' Bay Ford her yerine durmadan kımıldayan, yüzünde mutlu bir ifadeyle elini cebine atarmış gibi yaptı. Sonra Bay Ents'e dönüp parasını evde bıraktığını söyledi. Bay Ents'in bundan hoşlanmadığı açıktı. Martin onun pantolonunun cebine elini sokacaklarmış gibi kolunu büktüğünü gördü. Paranın orada olduğu kesindi. ''Özür dilerim.'' dedi Bay Ents. ''Ama yarım saat önce baskıcıya para verdim. Bütün bozukluğumu alıp götürdü. Bu yaptığım belki de dikkatsizce bir şeydi. Senedin tarihi henüz dolmamıştı ve baskıcının benden şimdiden para isteyeceğini hiç beklemiyordum.'' İki adam da umutla Bay White'a baktı ama o da gülüp omuzlarını sikti. Ne olursa olsun onun vicdanı temizdi. Transkontinental'e dergi edebiyatı öğrenmeye gelmiş ama bunun yerine sadece muhasebe öğrenmişti. Transkontinental'in kendisine 4 aylık maaş borcu vardı ve baskıcının da müdür yardımcısınca atlatıldığını biliyordu. ''Bizi bu durumda yakalamış olmanız çok kötü Bay Eden,'' dedi Bay Ford kendisine bir hava vermeye çalışarak. ''Dikkatsizlikten başka bir şey olmadığına sizi temin ederim. Ama bakın şöyle bir şey yapabiliriz. Sabahleyin ilk kuşu olarak size bir çek postalarız. Bay Eden'in adresi sizde var değil mi Bay Ent?'' ''Evet, adres Bay Ent'te vardı ve yarın sabah ilk iş olarak çeki postalayacaklardı.'' Martin bankalar ve çekler konusunda pek bir şey bilmiyordu ama parayı bugün kendisine vermemeleri için hiçbir neden göremedi. ''Öyleyse anlaşıldı değil mi Bay Martin? Yarın size çeki postalayacağız.'' ''Benim bugün paraya ihtiyacım var.'' dedi Martin inatla. ''Bu kötü koşullar altında keşke bize başka bir gün gelseydiniz.'' diye kekeledi Bay Ford. Ama sabrı tükenmeye başlayan Bay Ents onun sözünü kesti. ''Bay Ford size durumu anlattı.'' dedi sert bir sesle. ''Ben de anlattım. Çeki yarın...'' ''Ben de size anlatmaya çalıştım ki.'' diye onun sözünü kesti Martin. ''Paraya bugün ihtiyacım var.'' Yönetim müdürünün sertliği onu öfkelendirmişti. Gözlerini ondan ayırmadı. Çünkü Transcontinental'in kendisine ödeyeceği paranın onun cebinde olduğunu biliyordu. ''Ne yazık ki'' diye konuşmaya başladı Bay Ford. Ama o anda sabırsız bir hareketle Bay Ents dışarı çıkmak istiyormuşçasına arkasını döndü. Aynı anda Martin onun üstüne atladı ve tek eliyle Bay Ents'in boynunu öyle bir sıktı ki şekli hala bozulmamış olan beyaz sakalı 45 derecelik bir açıyla tavana doğru çevrildi. Bay White ile Bay Ford yönetim müdürlerinin bir astragan halısı gibi silkelendiğini dehşetle gördüler. ''Sökül bakalım paraları seni genç yeteneklerin saygıdeğer heves kırıcısı.'' diye kükredi Martin. ''Sökül paraları yoksa hepsi onluk bile olsa senden çıkartmasını bilirim.'' Sonra dehşet içindeki iki seyirciye döndü. ''Uzak durun. Karışacak olursanız birinizin canı yanabilir.'' Bay Ents yutkunuyordu. Martin elini çekmeden paraları çıkarmaya başlayamadı. Sayısız tehditlerden sonra pantolonunun cebinden 4 dolar 15 sent çıktı. ''Hepsini'' diye emretti Martin. ''Bir 10 sentlik daha düştü. Bir 10 sentlik daha düştü.'' Martin emin olmak için paraları ikinci kez saydı. ''Sıra sende'' diye bağırdı Bay Ford'a. ''75 sent daha istiyorum.'' Bay Ford beklemedi. Bütün ceplerini tersini çevirdi ve içlerinden toplam 60 sent çıktı. ''Hepsinin bu kadar olduğundan emin misin?'' diye sordu tehdit edercesine. ''Yeleğinin cebinde ne var?'' Dürüstlüğünü göstermek için Bay Ford yeleğinin cebini de dışarı çıkardı. Bir tanesinden aşağı bir kağıt düştü. Bay Ford eğilip kağıdı yerden aldı ve tam cebine koyacaktı ki Martin bağırdı. ''Nedir o? Vapur bileti mi? Ver onu buraya. 10 sent eder. Borcunuza sayarım. Bilet de dahil şimdi 4 dolar 95 centim var. Bana hala 5 sent borçlusunuz.'' Öfkeyle Bay White'a baktığında onun kendisine bir 5 sentlik uzatmakta olduğunu gördü. ''Teşekkür ederim.'' dedi Martin hepsine birden. ''İyi günler dilerim.'' ''Soyguncu!'' diye hırladı Bay Ents arkasında. ''Adi hırsız!'' diye karşılık verdi Martin kapıyı çarparak. Martin gururlanmıştı. Öylesine gururlanmıştı ki Peri ile İnci için The Hornet'in kendisine 15 dolar borcu olduğunu anımsayarak onu da almaya karar verdi. Ama The Hornet birbirleriyle dahil herkesi ve her şeyi soyan, tıraşlı, güçlü, kuvvetli genç adamlarca yönetiliyordu. Bürodaki eşyaların bir kısmı kırılıp döküldükten sonra yayımcı, eski bir üniversiteli atlet, müdürün, reklam memurunun ve odacının yardımıyla Martin'i bürodan çıkartıp merdivenlerden aşağıya fırlatmayı başardı. ''Yine gelin Bay Eden, sizi görmekten memnun olacağız.'' diye güldüler bir üst kattan. Martin ayağa kalkarken homurdandı. ''Of be!'' diye mırıldandı. ''Transkontinental'dekiler süt kuzularıydı ama siz profesyonel boksörsünüz.'' Bunu yine kahkahalar izledi. ''Bir şair olarak Bay Eden!'' diye bağırdı The Hornet'in yayımcısı. ''Sizin de bizden aşağı kalmadığınızı söylemeliyim. Bu sağ kroşeyi nerede öğrendiniz sorabilir miyim? Sizin şu yarı Nelson vuruşunu öğrendiğiniz yerden diye karşılık verdi Martin. Gözünüzün moraracağından eminim. Umarım boynunuz tutulmaz dedi yayımcı. Gidip hep birlikte bir iş geçmemize ne dersiniz? Boynunuzun değil şu ufak dövüşün şerefine tabii. Gözünüz morarmazsa paralar benden diye kabul etti Martin. Böylece soyguncularla soyulanlar bir arada içki içtiler. Dövüşü güçlü olanın kazandığına, Peri ile İnci'nin 15 dolarının The Hornet'in yazı işleri kuruluna ait olduğuna karar verdiler. 34. bölüm. Ruth, Maria'nın ön merdivenlerini tırmanırken Arthur sokak kapısında bekledi. Kız daktilo takırtısı işitti ve Martin kendisini içeri aldığında bir yazının son sayfasını tamamlamakta olduğunu gördü. Martin'in şükran günü yemeğine gelip gelmeyeceğini kesinlikle öğrenmeye gelmişti. Ama daha konuyu açmadan Martin konuşmaya başladı. Dur da sana şunu okuyayım diye bağırdı, karbon kopyaları ayırıp sayfaları sıraya koyarak. En son yapıtım, öncekilerden de çok farklı. Üstelik öylesine farklı ki beni korkutuyor. Yine de içimde onun iyi olduğuna dair bir duygu var. Sen yargıç ol, bir Hawaii öyküsü bu. Adını da WikiWiki koydum. Yüzü yaratıcı bir parlaklıkla aydınlanmıştı. Ruth soğuk odada titredi ve karşılaştıklarında Martin'in elinin soğukluğu onu irkiltti. Okurken onu dikkatle izledi ve Martin zaman zaman Ruth'un yüzünde hoşnutsuzluk ifadesi gördüyse de bitirdiğinde sordu. İçtenlikle söyle, ne düşünüyorsun? Bilmiyorum diye karşılık verdi Ruth. Satacağını sanıyor musun? Bilmiyorum diye itiraf etti Martin. Dergiler için biraz fazla güçlü ama gerçek bu. Yemin ederim gerçek. Ama neden satamadığını bildiğin halde bu tür şeyleri yazmaya devam ediyorsun diye sordu Ruth acımasız bir sesle. Yazı yazmanın nedeni geçimini sağlamak değil mi? Evet haklısın. Ama şu sefil öykü aklımı başımdan aldı. Yazmamak elimde değildi. Yazılmak zorundaydı. Şu WikiWiki adlı tipi nereden bu denli kaba konuşturdun? Okuyucularının rahatsız olacağına hiç şüphem yok. Herhalde yayımcılar yapıtlarını bu yüzden kabul etmiyorlar. Çünkü gerçek WikiWiki böyle konuşuyordu. Ama zevksiz bir şey bu. Yaşamın ta kendisi dedi Martin duygusuzca. Gerçek bu. Hakikatin kendisi ve ben yaşamı gördüğüm gibi anlatmalıyım. Ruth karşılık vermedi ve huzursuz bir süre ikisi de konuşmadılar. O Ruth'u sevdiği için, Ruth da Martin onun ufkunun çok dışına taştığı için birbirlerini anlayamıyorlardı. Transkontinentalden paramı aldım dedi konuyu değiştirmeye çalışarak. Son gördüğü haliyle üç sakalların kendisine 4 dolar 90 sent ve bir de vapur bileti verişleri aklına gelince kıkırdadı. Öyleyse geliyorsun diye bağırdı kız neşeyle. Ben de bunu öğrenmeye gelmiştim. Gelmek mi dedi Martin dalgın dalgın. Nereye? Yarın akşamki yemeğe canım. Eğer parayı alabilirsen giysini rehinden kurtarabileceğini söylemiştin. Tamamen unutmuşum dedi. Anlayacağın sabahleyin şu belediye memuru Maria'nın iki ineğiyle buzağını almış. Maria'nın da hiç parası yokmuş. Ben de inekleri geri almak zorunda kaldım. İşte Transkontinental'den aldığın para buraya gitti. Çanların sesi belediye memurunun cebine girdi. Öyleyse gelmiyorsun. Martin giysilerine baktı. Gelemem. Düş kırıklığının oluşturduğu gözyaşları Ruth'un mavi gözlerinden aşağı aktı ama hiçbir şey söylemedi. Gelecek yılki şükran gününde benimle Delmonico'da yemek yersin dedi Martin neşeyle. Ya da Londra'da ya da Paris'te. Nerede istersen. Bundan eminim. Geçen günkü gazetede dedi Ruth birden. Demiryolu postasına birkaç atama yapıldığını okudum. Sen sınava birincilikle kazanmıştın değil mi? Martin kendisine de bir çağrı mektubunun geldiğini ama bunu reddettiğini kabul etmek zorunda kaldı. Öyle emindim ki, kendimden öyle emindim ki dedi. Bir yıl sonra demiryolu postalarındaki bir düzine adamdan daha fazla para kazanacağım. Bekle de gör. Ah dedi kız sadece Martin sözlerini bitirince. Ayağa kalkıp eldivenlerini giydi. Gitmem gerek, Arthur beni bekliyor. Ruth'u kollarını aldı ve onu öptü. Ama kız onun hareketlerine karşılık vermedi. Vücudunda hiçbir gerginlik yoktu. Kolları Martin'e sarılmadı ve dudakları onu isteksizce öptü. Kızı kapıya kadar geçirip dönerken bana kızdı herhalde diye düşündü. Ama neden kızmıştı? Belediye memurunun Maria'nın ineklerini alması büyük talihsizlikti. Ama bu kaderin bir oyunuydu yalnızca. Suçlanacak kimse yoktu. Başka türlü davranabileceği aklına bile gelmiyordu. Evet belki de demiryolu postalarındaki işi reddettiği için kendisi de biraz suçluydu. Üstelik Ruth, WikiWiki'yi beğenmemişti. Öğleden sonraki seferini yapan postacıyı karşılamak için merdivenlerin başında durdu. Uzun mektuplar tomarını alırken Martin'in yüreğini umut dalgası kapladı. Bir tanesi fazla uzun değildi. Kısa ve inceydi ve dışında New York, Outweave'ın adresi basılıydı. Zarfın kenarını yırtarken birden durdu. O yayın evine hiç yazı göndermemişti. Belki de çılgınca bir düşünceyle neredeyse yüreğe duracaktı. Belki de kendisine bir yazı ısmarlıyorlardı. Ama bir an sonra bu işin olanaksızlığını anlayıp bu düşünceyi kafasından attı. Kısa resmi bir mektuptu. Yayımcı tarafından imzalanmıştı ve aldıkları imzasız bir mektubu ilişikte gönderdiklerini Outweave'ın yazı kurulunun bir tür... Outweave'ın yazı kurulunun bu tür imzasız mektuplara hiçbir önem vermediğini belirtiyorlardı. İlişikteki mektubun kötü bir el yazısıyla yazılmış olduğunu gördü. Kendisini çirkin bir şekilde aşağılayan mektupta dergilere yazılarını satan Martin Eden denen adamın aslında yazar falan olmadığı, gerçekte bu öyküleri eski dergilerden çaldığı ve bunları kendininmiş gibi dergilere gönderdiği anlatılıyordu. Mektup San Leandro'dan postalanmıştı.